Aslında onlar pek bir şey anlamadılar o gecenin ne kadar özel olduğundan. Çünkü insanoğlu biraz sonra ne olacağı bilemez. Ama İsa Mesih biliyordu. Çünkü o %100 Tanrıydı ve ne olacağını çok iyi biliyordu. Matta 26'ya 29'da size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim, dedi İsa Mesih. Bu sözler üzerine öğrencilerin kafası karıştı mı? Yani bir şey sona ermek üzere ve bir daha tekrarlanmayacak ve Mesih sonsuza dek aralarından uzaklaşacak ve üstelik Mesih biraz önce söylemişti ki aralarından birisi de ona ihanet edecek olandı. Onunla aynı sofraya oturan kişi tarafından ihanete uğrayacaktı. Bunun üzerine hepsi heyecanlandılar. Başta Petrus olmak üzere ondan ayrılmayacaklarını, onu asla terk etmeyeceklerini söylediler defalarca. Yeminler ettiler. Ama İsa onların verdikleri sözü tutamayacağını çok iyi biliyordu. İnsanlar bilmiyorlardı. Çünkü onlar zayıftılar. Her zaman günaha yenik düşebilirlerdi. Yalnız İsa Mesih biliyordu ki onlar kendisine ihanet edeceklerdi. Ve bunu Petrus'a da söyledi. Daha sonra dışarı çıktılar. Getsemani bahçesine doğru yola koyuldular. Getsemani bahçesi Zeytin Dağı'nın eteğinde yine zeytinliklerin olduğu bir bahçe. O dönemde orada Roma dönemindeyken günahkarlar, suçlular, çaresizler, hastalar, insanlar tarafından dışlanmış olan kişilerin gittiği bir yerdi. Geceyi geçirmek üzere veya yaşamak üzere gittikleri bir yerdi. Bugünkü belki mezbele yerler gibi düşünebiliriz. İnsanlar tarafından dışlanmış kişilerin gittiği bir yerdi ve onlar o akşam oraya gitmeyi tercih ettiler. Burası Yeruşalim'in surlarının dışındaydı. Ve bahçeye ulaştıklarında gece oldu. Gece karanlık iniyordu ama daha çok Mesih'in üzerine iniyordu karanlık. Çünkü karanlık onu o gece yenebileceğine inanmıştı yürekten. Çünkü karanlık ışığı sevmez. Karanlık ışıktan nefret eder ve günahta olanlar, karanlıkta olanlar işlerini karanlıkta görmeyi severler. Bunun için ışıkları söndürürler ve o gece karanlıkta olan, kötülükte olan Rabbin ışığını söndürmek istedi sonsuza dek. Ve Rab bunu biliyordu. Diğerleri bilmese de o bunu biliyordu. Onlar bahçeye giderken karanlıkta peşlerinden geliyordu. Onları takip ediyordu. Ve İsa dedi ki, Matta 26'ya 31. Bu arada İsa öğrencilerine, bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Bunlar önceden yazılmıştı. Biraz önceki kardeşlerin söylediği gibi önceden yazılanlar bir bir gerçekleşiyordu. Tıpkı yazıldığı gibi. Ve çobanın düşeceği de yazılmıştı. Koyunlar peki dağılacaklar mıydı ondan sonra? Öğrenciler biraz şaşkındılar o akşam çünkü Mesih'in ağzından o güne kadar duymadıkları çok acı sözler duyuyorlardı. Ve tekrar tekrar ona destek olacaklarını, yanında olacaklarını, asla terk etmeyeceklerini söylüyorlardı ama Mesih biliyordu ki bunlar boş sözlerdi. Ve bahçeye geldiler. Sonra 26. bölüm 36. ayet. İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Aslında Mesih başına gelecekleri çok iyi biliyordu ve zaten bunun için yeryüzüne gelmişti ve o gün doğmak üzereydi. O gün, o an gelmek üzereydi. Mesih evet %100 Tanrıydı ama aynı zamanda %100 insandı. Aynen insan gibi acı çekebiliyor, insan gibi korkabilir, endişe duyabilirdi. Ve evet korkuyor, acı çekiyordu çünkü yaşayacağı şeyin dehşetini, büyüklüğünü, acılığını biliyordu. O hepimiz kadar insandı. Aynen bizim duygularımıza sahipti ve bu nedenle yalnız kalmak istemedi. Onlara "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun." Aslında Mesih'in içinde bulunduğu durum, o günahın korkunçluğu karşısında, ölümün dehşeti karşısında içinde bulunduğu durumu biz de zaman zaman yaşayabiliriz ve biz de yalnız kalmak istemeyiz. Ama biz Mesih'i ararsak ve çağırırsak o bizlerle birlikte olacaktır. Ama o bunu istemesine rağmen ne yaptılar? Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba," dedi, "mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Çünkü Mesih o anda kesime götürülen bir kuzu gibi kurbanlık olduğunu biliyordu. İnsanların bütün günahları için kendi canını vereceğini ve onların günahlarını yükleneceğini biliyordu. Biliyoruz ki İshak da İbrahim'le birlikte dağa tırmandılar. İshak orada başına ne geleceğini bilmiyordu. Bazı şeylerden şüpheleniyordu. Ve Rab aslında onun canını da alacak değildi. Ama orada insanlara şunu göstermek istedi ki, kurtuluş ancak kendi oğlunu kendi eline ölüme teslim etmek kadar zor bir şey insanlar için. Çünkü günah çok büyük. Ve evet, orada İshak yalnız kendi canını verecekti ama Mesih orada biliyordu ki gelmiş ve gelecek bütün insanlar için onların günahlarını yüklenerek can verecekti. Bunun için çok büyük, derin bir sıkıntı duyuyordu. Öyle ki kan terlemeye başladı. Ter yerine kan çıkıyordu duyduğu sıkıntıdan dolayı ve kan yere damlıyordu yüzünden. 40. ayet. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadın," dedi. Petrus uykuya yenik düşmüştü. Uykunun rahatlığına, uykunun koruyuculuğuna yenik düşmüştü. İsa Mesih orada acı içinde dua ederken bir köşede onun yanında duramadı. Aslında onun için canını vereceğini, onun için ölüme gideceğini söylüyordu ama Mesih bunu çok iyi biliyordu. Ve o yüzden Petrus boş konuşma demişti. Birkaç saat sonra uğruna canını vereceği sevgili öğrencilerini bu halde görmek elbette Mesih'i üzdü. Kardeşler, acı içinde olduğunuzda, sıkıntı içinde olduğunuzda, uykusuz kaldığınızda, korkunuz, endişeniz olduğunda herkes uyuyabilir ama bilin ki Mesih uyumaz. Petrus gibi uykuya dalmayacaktır. O sizin yanınızdadır. Ne kadar sıkıntıda olursanız olun Mesih'i yanınızda bulacaksınız. Buna inanın. Çünkü Mesih uyumadı. Şöyle dedi 41. ayet. "Uyanık durun, dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Mesih bizim ne olduğumuzu çok iyi biliyordu. Ne kadar zayıf olduğumuzu, günah karşısında ne kadar aciz kaldığımızı, elimizden hiçbir şeyin gelmeyeceğini, ne kadar çok büyük konuşsak bile en sonunda günaha yenik düşebileceğimizi ve uykuya yenik düşebileceğimizi, rahatlığa yenik düşebileceğimizi bilirdi. Ve karanlıktan uyuyarak saklanamayız kardeşler. Karanlık vardır ve dünyadadır. Ve karanlık bizim peşimizdedir. Aç bir aslan gibi günah bizi bekler, karanlık bizi bekler. Ona av olabiliriz eğer uyanık kalamazsak. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. "Baba," dedi, "eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun." İsa Mesih burada babaya tam bir teslimiyet içindeydi. Tamamen kendisini teslim etti. Zaten sembolik olarak çarmıha gerilmek, teslim olmanın ta kendisidir. Herkes böyle teslim olur yeryüzünde ve Mesih'in de alacağı hal buydu. Ve Mesih babaya itaat ediyordu. Eşitiydi. Onun bir başka kişiliğiydi. Başka bir kişi halinde ama başka bir tanrı değil. Tanrıdan bir parça olarak yeryüzündeydi. Ama ona itaat ediyordu yeryüzündeyken. Çünkü oğul babaya itaat eder. Aralarındaki ilişki buna benziyor. Ve dehşeti o anlarda ta en derinden hissediyordu. Kimsenin bilmediğini o biliyordu. Ve kurbanın zamanı gelmişti. Kurban kendisiydi. Ve milyarlar ve milyarlar için ve onların bütün kirli günahları için ve onların bütün karanlık işleri için can verip onların yükünü omuzlarına alacağını biliyordu. Buna hazırlanıyordu. Ve ne gördü? 43. ayet. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle 3. kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" diye sordu. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. O anda karanlık geldi ve İsa Mesih'i kuşattı. Bir insanın kimliğindeydi. O anda karanlık ve kötülük ve İsa'yı ele vermişti. En yakında olduğu halde. Ve bütün o Romalı askerler hepsi birden İsa'nın üzerine çullandılar ve onu alıp götürdüler. Petrus o anda canlandı, bir şeyler yapmaya çalıştı ama İsa onu durdurdu. Çünkü İsa isteseydi onların hepsini birden anında yenebilirdi, onlardan kurtulabilirdi. Ama o yapması gereken şeyi yapacaktı. Ve işte olay Getsemani bahçesinde geçti. Daha önce Eden bahçesinde yaptığı şeyi bir kez daha yapıyordu karanlık. Orada insanla Tanrı'yı birbirinden koparmıştı. Şimdi burada kurtarıcıyı da insandan koparacak ve sonsuza dek zaferini ilan edecekti. Yenecekti. Tanrı'nın oğlunu yeryüzünde yenecekti ve insanı sonsuz karanlığa mahkum edecekti. Amacı oydu. İnsanoğlunun yaptığı her şey bu yüzden kötüydü çünkü Tanrı'dan kopmuştu. Bunu iblis başardı, karanlık başardı, günah başardı. Ve kurtuluşunu da şu anda engelleyecekti. Ve zaferi işte taçlanacak başında taçla. Bu yüzden İsa Mesih'i Pilatus'un eline verdiler. Bu yüzden o öfkeli kalabalık onu çarmıha ger diye bağırdı. Bu yüzden Golgota tepesine götürüldü ve orada teslimiyete erişti İsa Mesih. Ve şöyle dedi Luka 22:53. Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir dedi. Onu çağırmaya geldiklerinde ona bakıp gülüp eğlenen kalabalığa acıdı. Ve yine de Tanrı'ya, babasına onlar için dua etti. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Onlar karanlığa esir düşmüşlerdi ve Mesih şimdi görevini yerine getiriyordu. Ve yazılan şeyler oluyordu. Onu görmek için ağaçlara tırmanan, yerlere elbiselerini seren üstünden geçsin diye, ondan şifa alan, ondan hayat bulan, ondan bereket alanlar şimdi karşısına geçmiş, alay edip gülüyorlardı. Onlara eğlence olmuştu bir insanın çarmıha gerilip ölmesi. Bu insanın kim olduğu, ne yaptığını o kadar önemli değildi. Haydutlarla birlikte çarmıha gerilebilir. Sorun değil onlar için. Onlara bir eğlenceydi bu. Böyle insanlar vardı ve hala var. Ve mezmurlarda yazılan, daha önce bütün kutsal kitabın yazdığı şey gerçekleşiyordu. Ne diyordu mezmurlar 69:20? Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim. Acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı. Avutacak birini aradım, bulamadım. Yiyeceğime zehir kattılar, sirke içirdiler susadığımda. Aynen demin denildiği gibi ona sirke içirdiler. Böğrünü deldiler. İsa için yazılanlar işte bir yerine geliyordu. Bütün kutsal kitabın anlattığı olay aslında eski ahitte hep anlatılan, çağrışılan olay şimdi gerçek oluyordu. Yahuda'ya bakarsak, Yahuda da onun için de kutsal kitapta yazılmıştı. Çünkü Yahuda gitti, 30 gümüşe İsa Mesih'i satmıştı. O şekilde anlaştılar. 30 gümüş çok büyük bir para değil, bir köle parasıydı. Belki büyük, belki çok büyük değil ama bir köle parasıydı ve işte o köleyi kurbanlık olarak satmıştı. Ve ne yaptığını görünce pişman oldu. Farkına vardı Yahuda yaptığının. Ve daha önce, çok önce söylenmiş şu sözler yerine geldi. Zekeriya 11-12. Onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler. Rab bana çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım. Bunu Zekeriya yazıyordu ve Yahuda yaptı. Oradaki bir çömleğe attı paraları, lanet olsun size deyip çıktı. Çünkü işlediği günahın büyüklüğünü biliyordu ve o da gitti, intihar etti, kendisini astı. Ve işte öğleye doğru 3'te İsa yüksek sesle Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Çünkü bütün günahlar üzerine toplanmıştı o anda. Çarmıhın üzerindeyken bu şekilde bütün günahlar, hepimizin tek tek işlediği bu hayatta günahlar, gelmiş, gelecek, yaşayacak bütün insanların her türlü günahını o anda üzerine aldı İsa Mesih. Onlar yığıldı, yığıldı, yığıldı ve İsa Mesih altında kaldı. Çarmıha gerilen bir insan birkaç gün yaşayabilir. Demin çok güzel anlatıldığı gibi yaşamasın isterlerse bacaklarını kırıyorlardı. Böylece kişi kendisini kaldırıp nefes alamıyordu. Bacakları kırıldığı zaman göğsü çöküyordu ve boğularak ölüyordu. Çok feci bir ölüm şekli. Ama İsa Mesih birkaç saat içinde öldü. Çünkü günahın bütün yükü üzerine toplandığı zaman altında ezildi. Günahın ağırlığı altında boğuldu. Ve Tanrı o anda ona bakamadı. Çünkü Tanrı günahla bir araya gelemez. O anda İsa Mesih tamamen insan olarak, tamamen bizler gibi bir insan olarak can verdi, tamamlandı dedi. Şimdi bu anın anlamı üzerinde biraz düşünelim kardeşler. Hepimizin günahları uğruna, bizlerin her birinin tek tek en acı günahları uğruna can veren ve tamamlandı diyerek gözlerini kapatan İsa Mesih'i düşünelim. Bu çaresizliğin sonucu değildi. İsa Mesih çaresiz değildi. Aksine çok güçlüydü. Ama asıl güçlü olarak daha sonra kral olarak gelecekti. Şu anda kurbanlık kuzu olarak gelmişti. Ve son nefesini verdi, tamamlandı dedi. Ama hikaye burada bitiyor mu? Hayır. Bu olayın bir mutlu sonu var. Daniel yine çok öncelerden bu olayın devamını bize anlattı. Ne diyor? Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Bunlar da yazıldı ve bunlar da olacak. Tıpkı daha önce olduğu gibi bunlar da olacak. Çünkü yazılan her şey gerçekleşecektir. Ve şimdi İsa Mesih'in bizlere o son akşam Getsemani bahçesine yola çıkmadan önce bize miras olarak bıraktığı ve bizleri anmak için sonsuza dek bunu yapmamız gereken şeyi bu akşam tekrarlayalım kardeşler.